Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hacın eda edilmesinin şartlarını anlatıyordum. 5 tane şartı var dedik. Birisi sıhhatli olmak. İkincisi hapis gibi bir engelin olmaması demiştik. Üçüncüsü yol emniyetinin olması. Bunları anlatmıştım. Dördüncüsü de kadın sahaca giden, eğer seferi mesafesinden geliyorsa, yani 18 saatten daha uzak bir yerden geliyorsa, seferi mesafesi de dediğim gibi 90 kilometre yaklaşık olarak kabul edilebilir. Ama bazı alimlere göre mesafe değil, saat önemlidir. 18 saat ama yayan yürüyerek, ama atla deveyle, ama taksiyle. 18 saatlik mesafe ise seferi sayılmaz. 18 saatten daha fazla ise seferi sayılır. Ekseriyetle İslam aleminde zaman değil de mesafe esas alınmıştır. 90 kilometreden daha uzak yerden gelenler seferi sayılmıştır. Yani ekseriyetle amel bunun üzerinedir. İslam aleminin birçok yerinde amel o şekildedir. Bir kadın bu şekilde 90 kilometreden daha uzak bir yerden geliyorsa hacca, yanında bir erkek, bir mahremi veya kocası olmak zorunda. Hanefilere göre. Esasında yani tüm mezheplerde de kadının tek başına yolculuk yapması doğru kabul edilmez. Ama şimdi hac konusunda Hanefiler kadının hacının sahih olması için yanında bir erkek mahreminin, yani mesela kardeşi veya babası veya oğlu gibi, yani evlenmesi ebediyen haram olan kimselerden bir erkeğin olması, bu erkeğin de hiç olmazsa çocuksa, mesela böyle 7-8 yaşlarında çocuk kafi gelmez. Mürahik olacak en azından. Yani 13 yaşında hiç olmasa. Yani 12 yaşını bitirmiş, 13'e girmiş ama henüz baliğ olmamış. Yani henüz ihtilam olmamış. Belki bir sene, iki senesi var daha. 13 yaşına girmiş olmalı. Yani onun erkek sınıfından sayılması için kadının, yani yanında mesela ufak çocuğunu götürmekle, işte bu da erkek olmaz yani. Hiç olmazsa 13 yaşında olması gerekir ki erkek sayılsın. Damadı da olabilir. Mesela kadın damadıyla beraber, çünkü damadı kaynanasıyla ebediyen evlenemez. İnsan kendi hanımının annesiyle ebediyen evlenemez. Nikah kıydığı anda o nikah kıydığı bayanın annesi kendisine ebediyen haram olur. Kızı varsa kadının, başkasından olma, kızı varsa kız kendisine nikah, yani o kızın annesiyle yani nikah kıymakla kız kendisine haram olmaz. Gene helaldir, ancak o kadınla cima ederse, yani zifafa girerse, artık kızı da kendisine ebediyen haramdır. Yani anası nikah ile haram olmaktadır. Kızı zifaf ile haram olmaktadır. Dolayısıyla insan kendi kaynanasıyla, yani kadın açısından bakarsanız erkek onun damadı olmuş oluyor. Damadıyla hacca gidebilir. Veya süt kardeşi. Ebediyen haramdır. Süt kardeşliği nesep kardeşliği gibidir. Sanki öz kardeşi gibidir. Birçok meselede öyledir. süt kardeşiyle de gidebilir hacca. Ancak eğer süt kardeşine güvenmiyorsa veya damadına güvenmiyorsa, mesela diyelim ki kadın çok güzel bir kadın ve daha genç, damadıyla neredeyse yaşıt, onun kaynanası ama neredeyse onunla yaşıt, çok erken evlenmiş kadın ve çok da güzel bir kadın ve hala genç bir kadın. Eğer kadın damadına da güvenmiyorsa onunla hacca gidemez. Süt kardeşiyle hacca gidemez eğer güvenmiyorsa. Ama güveniyor, temiz, dürüst, şahsiyetli, olgun, namuslu bir insansa bir mahzuru yoktur, gidebilir. Kitabımızda müteahhirun uleması, yani son dönem alimleri, son asırların alimleri, zamanın fitne zamanı olmasından, ahlakın bozuk olmasından dolayı süt kardeşiyle ve damadıyla hacca gidemez diye fetva verilmiştir, vermişlerdir diyor. Evet, öyle fetva verilmişse de bu adamına göre de değişir. Yani süt kardeşi ama çok temiz bir insan. Damadı ama çok temiz bir insan. Böyle bir şey yapacak insan değil yani. Yani o şekildeyse gidebilir. Böyle bir ayrım yapmak lazım. Hepsini aynı kefeye koymak doğru olmaz. Hiçbir damatla gidilemez, hiçbir süt kardeşle gidilemez diyemeyiz. Bu kadar böyle keskin konuşamayız. Gidebilir. Yalnız bu seferi mesafesi de hacca gelenler konusunda, yani bir kadının yanında bir erkek olması gerekir mi? Bu mevzuda şunu ilave etmemiz lazım. Bu zamanda yol emniyeti tamdır. Bu zamanda imkanlar çok genişlemiştir. Ve kadın uçakla 2 saatte varmaktadır, 2,5 saatte varmaktadır hacca, Mekke'ye. Yani buradan icabında bir mahalleden, İstanbul'da mesela bir mahalleden başka mahalleye giderken zaten 3 saat sürüyor. Yani bu kadın gayet güzel imkanlarla, her türlü emniyet var, havaalanında bir sürü polis var, uçağa binerken kontrol var, uçakta çok güzel bir konfor var, evinden daha rahat, uçakta gidiyor, orada servis geliyor, alıyor, otele götürüyor, evinden rahat, evinde yemek yapmak zorunda, bulaşık yıkamak zorunda, orada o bile yok. Yemek bile yapmıyor. Yemeğe de hazır. Şimdi her yönden bakıldığı zaman, yani gerek yol emniyeti yönünden, gerekse kafileyle gidiyor olması yönünden baktığımız zaman gayet uygun imkanlar var yani. O yüzden bugün şunu diyebiliriz. Kafileyle gidiyorsa, ki zaten öyle. Zaten hepsi kafileyle gidiyor. Ya otobüsle ya uçakla. Otobüs zaten pek kalmadı. Hep uçakla gidiliyor artık. Dolayısıyla kafileyle gidiyor. Yol emniyeti var. Hiçbir sıkıntı yok. Doktoru, hastanesi, hemşiresi, arabası, oteli, yemeği, her şeye hazır. Böyle bir durum olduğu için bu zamanda kadına yanında bir mahremi veya kocası olmaksızın hacca gidemez diyemeyiz. Çünkü imkanı geniş. Bir sorun yok. Hacılar beraber gidiyorlar. Kafile halinde gidiyorlar. Bir uçakta var 200 kişi, 300 kişi. Hepsi hacı. Hacı olmak için gidiyor. Orada otelleri var. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Her şey gayet güzel, muntazam. Kafile başkanı var. Her şey var. Kadın için yani burada bir mahalleden bir mahalleye gitmesi bundan daha tehlikeli, daha riskli yani. Hacca gitmesinden daha riskli. Orada her şey emrinde. Onun için bu zamanda kadın kafileyle de olsa, uçakla da olsa, her türlü imkan da olsa yine de erkeksiz gidemez, denilemez. Zaten Şafii mezhebinde de caiz. Kafileyle gidiyorsa yol emniyeti de varsa Şafii de zaten caiz. Ve dolayısıyla kadın eğer gitmek istiyorsa kocası buna engel olamaz. Farz olan hac için. Ama nafile hac yanında erkeği olmaksızın, mahrem olmaksızın gitmemeli. Yani zaten farzını yapmış. Ama yine de gitmek isterse bu dediğim sebeplerden dolayı yine de caizdir. Ama kocası izin vermese gidemez. Çünkü nafile. Farza engel olamaz. Nafileye engel olabilir. Ya adam karısına diyebilir ki hanım sen zaten farzını yaptın. Nafile olarak gitmek istiyorsun. Ben de buna izin vermiyorum. Ama farza engel olamaz çünkü yol emniyeti tamdır. Ama şunu diyebilir. Bu sene gitme, seneye beraber gidelim. Kadın da bu durumda kocasına itaat etmek zorundadır. Çünkü adam engellemiyor. Beraber gidelim diyor, kötü bir şey söylemiyor. Kadın illa da yok benle şimdi gideceğim diyemez yani. Kocaya itaat de farzdır yani. Kocasının işi mesela müsait değil yani, bu sene gidemeyecek adam. Ne olur yani, bir kocanın bu kadar hakkı yok mu yani, seneye beraber gidelim, 2 sene sonra gidelim diyemeyecek mi yani? Ama yok, kocası izin vermiyor. Hayır, ben hacca gitmeni istemiyorum. Kadın gitmek zorundadır, gider. Kocasından izin alması da gerekmez. Farz olan hac için imkanlar genişlediği için, tehlike olmadığı için, yol emniyeti olduğu için, yanında bir mahremi olmasa bile gitmek isterse engellenemez. Ama kadın yani yanında bir mahremim yok, o halde gitmeyeyim derse, bana farz değil derse, hacı eda etmem için erkek olmalı, yanımda bir mahremim olmalı, o da yok, o halde bana farz değil, ya da farz ise de hacı bu şekilde yapmam sahih değil, yani hacın bu hacı eda etmem bu şekilde doğru değil diye düşünüyorsa, gitmiyorsa, yani bu hususta yani bu kadına sen günah işliyorsun denilebilir mi? Gitmek zorundasın çünkü yol imkanları geniş. O yüzden sen gitmek zorundasın, niye gitmiyorsun? İlla yanında bir erkek olması gerekmez çünkü yol emniyeti tamam diyebilir miyiz acaba? Tartışılabilir. Yani bu kadına biz haccın eda etmesi için yani yol imkanı çok güzel olduğundan hacı eda etmen gerekir, sana farzdır diyebilir miyiz? Eğer kadın o görüşü daha uygun görüyorsa, erkeksiz gidemem görüşündeyse, mezhebinin mezhebi kendisine bunu söylediği için onda kalbi mutmain ise, o zaman biz o kadına baskı yapamayız. O görüşü alıyor, o görüşe kalbi rahat, onunla kalbi rahat ediyor. Sen günah işliyorsun, bu mezhebi bırakmalısın, bu görüşü bırakmalısın, gitmek zorundasın diyemeyiz. Ama giderse de engellenemez. Senin yanında mahremin yok, o halde nasıl gidiyorsun denilemez. Evet. Bir de hacın edasının şartlarından birisi de, kadınsa bu hacca giden iddet bekliyor olmamalı. Yani mesela kocası ölmüş ise 4 ay 10 gün iddeti var. Boşanmışsa 3 ay kadar, yaklaşık 3 gur müddeti, yani 3 hayz müddeti Hanefilere göre iddeti var. Kadın yani bekleyecek. Gün sayacak yani. Ve başkasıyla evlenebilmesi için o kadar süre beklemesi lazım. Ve hamile olmadığı ortaya çıkması için aynı zamanda. Hamile değilse evlenebilir. 3 gur müddeti, yani 3 hayız müddeti bekledikten sonra. Kadın hacca gidebilmesi için iddet bekliyor durumda olmamalı. Yani boşanmışsa, iddet süresi içindeyse hacca gidemez. Ya da kocası ölmüşse hemen hacca gidemez. Yani iddetinin bitmesi lazım. Hac zamanına denk geldiyse o zaman bu sene gitmez, seneye gider. Mesela çıktı yola. Diyelim ki otobüste gidiyor. Yola çıktı. Mekke'ye diyelim ki 200 kilometre kala, seferi mesafesi yani. Mesela 200 kilometre kala telefon geldi. Kocası ölmüş. Bulunduğu yerden ayrılamaz. Yani o şekilde hacca gidemez. Hacı eda edemez. İddet bekliyor çünkü. Çünkü kocası öldüğü andan itibaren iddeti başladı. Yani bu yol emniyetiyle bunun alakası yok. İddetle alakası var. İddet beklediği için hac edemez yani. Veya mesela telefon geldi, kocası mesela kafası bozulmuş kendini, seni boşadım dedi. İddet beklemesi gerekti. İddet bekliyor, olduğu için hac edemez. Yani hac etmesi için iddet bekliyor olmaması lazım. Boşanmış kadının iddeti, 3 gur, 3 hayız müddeti, kocası ölmüş kadının iddeti 4 ay 10 gündür. Kur'an'la sabittir. Dolayısıyla o dönem içerisinde hac yapamaz. Bunlar hacın edasının şartları, 5 tane saydık. Bir de hacın sıhhatinin şartları var. Yani ilk söylediğimiz neydi? Hacın farziyetinin şartları. Farz olması için neler gerekiyor? Şimdi anlattıklarımız yani eda edebilmesi için neler gerekiyor? Şimdi anlatacaklarımız da sahih olması için. Yani farz oldu mesela. O 8 tane madde gerçekleşti mesela. Farz oldu kendine hac. Ve bu 5 tane madde gerçekleşti. Hacı eda etti. Edasının şartları gerçekleşti. Şimdi söyleyeceğimiz 4 maddeyi de gerçekleştirmezse, eda etse de sahih olmamış olur. Yani farz olacak, eda edecek ve edası da sahih olmuş olacak. Hacı yani yapmış ama sahih olacak. Bu sahih olmasının şartları nedir? 4 tane. Birincisi İslam. Gene Müslüman olması. Yani Müslüman değilse, hacı eda da etse geçerli değil. Daha evvel anlatmıştık. İkincisi mekanı mahsus. Yani belirli bir mekanda gerçekleşmesi hacın, yani mesela başka bir yerde hac yapsanız olmaz. İlla orada yapacaksınız yani. Arafat'ta ve Kabe'de. Mekanı mahsus yani belirli bir mekan. O da hangi mekan? İşte orası. Yani Arafat ve Kabe. Orada yapılması lazım. Başka bir yerde yapılsa, mesela herkes kendi memleketinde hac etse veya işte kendi memleketinin en büyük camisinde hac etse denilemez. Çünkü haccın sahih olmasının şartlarından birisi orada yapılmasıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle oraya davet etmektedir. Binekli olarak veya yaya olarak herkes oraya gelecek buyuruyor. Dolayısıyla kendi memleketinde hac olamaz. Yani neden namaz kendi memleketinde oluyor, oruç kendi memleketinde oluyor, zekat kendi memleketinde oluyor, birçok ibadet kendi memleketinde oluyor, hac olmuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün Müslümanları bir araya toplamak istiyor. Bir. Çünkü bu bir kongredir. Müslümanların kongresidir. Orada yetkililer, alimler gelirler ve millete bilgi verirler ve orada ümmetin durumunu görürler. Ümmetin durumuyla ilgili halife varsa mesela, İslam devleti varsa, halife varsa, mesela halife gelir orada bilgi verir, ümmete orada açıklamalar yapar. Tüm Müslümanların bir arada olması onların tanışmalarını, kaynaşmalarını, birbirlerini sevmelerini sağlar. Dünyada kaç çeşit Müslüman var? Endonezyalısı, Amerikalısı, İngiliz'i, Fransız'ı, Türk'ü, Mısırlısı, Arap'ı, Kürt'ü, hepsi birbirlerini görürler ve kardeşlik bir ümmet havası eser. Şöyle uzaktan bakan insan ümmeti görür. Bir ümmet var ortada. Kısa boylusu, uzun boylusu, sarışın olanı, esmer olanı, beyaz olanı, kırmızı renkli olanı, çeşit çeşit renkler, hepsinin bir arada olması için bir yerde olması lazım. Bu ibadetin çok heybetli bir ibadet, şanlı bir ibadet olması için bir yerde olması lazım. Yoksa herkes kendi memleketinde yapsa bu ibadeti böyle heybetli olmaz. Dünyada gündem olmaz. Bu böyle olması aynı zamanda dünyada İslam'ı tanıtmaktadır. Büyük bir eylem oluyor dünyada hac günlerinde. Ondan daha büyük olay yok ki. Hac günlerinde hacdan daha büyük olay dünyada yok yani. Ve bu bir tanıtımdır aynı zamanda. Ümmet yani ayaktayız demiş oluyor. Dinciz, ayaktayız. Her ne kadar eksiklerimiz çoksa da yine de ölmedik, ayaktayız yani. Mesajını da vermiş oluyorlar. Ve orada kardeşlik anlayışı gelişiyor. Birbirlerine ikramda bulunuyorlar. Ve ırkçılığın olmadığını anlıyorlar İslam'da. Hepsi kardeş, beraber saf saf namaz kılıyorlar. Mesela çok ilginçtir. Malcolm X'i bilirsiniz. Duymuşsunuzdur. Belki filmini seyretmişsinizdir ama esas kitabını okumalısınız. Kitabı bayağı kalın bir kitap şöyle. Ben filminin bir kısmını görmüştüm zamanında ama kitabını okumuştum. Kitabı daha güzel. Filmde çok bir şey verememişler aslında. Malcolm X önceki hayatı çok pis. Yapmadığı günah yok. Zaten Müslüman da değil. Sonra işte hırsızlık yapmış en sonunda. Hapse atmışlar. Orada işte İslam'la tanışıyor. Ondan sonra bir sahtekar şeyhe tabi oluyor. Kendini peygamber zanneden Eliyah Muhammed denilen bir adama tabi oluyor. Ve İslam'ı onlardan öğreniyor. Dolayısıyla öğrenmiyor yani. Ve İslam'ı siyahların dini zannediyormuş. Öyle öğretmişler kendisine. İslam zencilerin dinidir diye. Ve bu adam zeki bir insan, çok hararetli bir insan, çok ateş parçası bir adam. Yerinde duramıyor, öyle bir adam. Zaten kitabı kendisi yazmamış. Bir derginin görevlendirdiği birisi geliyor, bir yazar. Ona anlatıyor hayatını. Ve adam diyor ki bir hopluyordu bir oturuyordu yerine. Öyle bir insan görmedim diyor yani. Yerinde duramayan bir adam, böyle hararetli bir insan. Ve bu hapishanede böyle bol bol kitap okuyor. Hep ırkçılık üzerine. Irkçı bir insan oluyor yani. Siyahları seviyor, beyazlardan nefret ediyor. Ve İslam'ı da beyazların dini olamayacağını biliyor. Siyahların dini olarak biliyor. Ve bu adam çok kitap okuyor. Sonraları hapisten çıkınca işte bu şeyhin yanına gidiyor. Onun en yakın adamı oluyor. Çok hararetli bir insan olunca ve sürekli konferanslar vermeye başlıyor. Normalde cahil bir adam. Ama sürekli konferanslar vermeye başlıyor. Ve sonra şeyh bundan korkmaya başlıyor. Ve bunun öldürülmesini emrediyor. Kendinin en yakın adamına, Malcolm X'in en yakın arkadaşına, yardımcısına, arabasına bomba koymalarını emrediyor. O da onu sevdiği için gelip diyor ki böyle böyle emir verdiler bana. Kaç git buradan, seni öldürecekler. Ben seni tanıyorum, ben seni öldüremem. Ama böyle yapacaklar, haberin olsun. O da oradan kaçıyor ve işte o zamana kadar hiç bilmiyor. Hac nedir, namaz nedir, konferans veriyor ama İslam adına. İslam adına konferanslar veriyor ama namazı bile bilmiyor. Hacı da bilmiyor. Duyuyor birine hac diye bir şey var. Hele bir haca gideyim diyor. Tabi tanınmış bir insan. Kral kendi sanıyor yanlış değilsem oğlunu gönderiyor onu karşılaması için havaalanında. Öyle ki tanınmış da aynı zamanda. Amerika'yı sallıyor yani adam. Konferanslarıyla ama ırkçılık üzerine. Beyaz düşmanlığı. Bu şekilde geliyor hacca, hac nedir bildiği yok. Namaz ne bildiği yok. Tanınmış bir insan olduğu için kral işte birine diyor buna öğretin. Namazı falan öğretiyorlar. Hatta namazda tahiyyatta otururken ayaklarının çok ağrıdığını söylüyor kendisi. Alışmadığı için namaz kılmaya ayaklarının ağrıdığını söylüyor. Bu kadar ki cahil namazı bile bilmez bir vaziyetteymiş. Nasıl bir İslam, Amerika nasıl İslamlar uyduruyor yani? Böyle şeyhleri uyduruyor, meydana getiriyor ve bunlar insanlara İslam'ı anlatıyor güya. Bildikleri İslam, böyle adamlardan öğrendikleri İslam. Ve orada çok şaşırıyor Malcolm X hacda. Bakıyor ki siyah yok, beyazlar da var, sarılar da var, kırmızı renkliler de var. Orada anlıyor meseleyi. Diyor ki bu şeyh bana yanlış İslam'ı öğretmiş. Zaten alçağın biri, zina da eden bir şeyh, kendi sekreterleriyle, zaten alçağın biri ve İslam'ı zenci dini olarak öğretiyor, beyazlar Müslüman olamaz diye öğretiyor. Hacda anlıyor ki bunlar hep yalanmış. Haccın bir faydası da bu. Yani orada herkes ırkçılığın olmadığını İslam'da anlıyor yani. Hepsi bir araya gelince. O yüzden bir mekanı mahsus lazım. Belirli bir mekan. Hepsi orada bir araya gelmeli. Orada tanışmalı, dertleşmeli, orada kongreler yapılmalı, orada dünya Müslümanlarının hali konuşulmalı. Nerede zulümler yapılıyor, nereden durum ne, Afrika'nın durumu ne, Afganistan'ın durumu ne, Azerbaycan'ın durumu ne, Kıbrıs'ın durumu ne, Türkiye'nin durumu ne, Irak'ın durumu ne, herkes orada konuşmalı. Onun için bir mekanı mahsus lazım. Ve Allah Azze ve Celle ayrıca bir de şunun için orayı bizi oraya davet ediyor. Orada Hazreti İbrahim'i hatırlıyorsun, İsmail'i hatırlıyorsun. Orada Hazreti Peygamber'i hatırlıyorsun. Orada Ebu Bekir'i hatırlıyorsun, Ömer'i hatırlıyorsun. Orada Ebu Bekirlerin Ebu Cehillerle yaptığı mücadeleyi hatırlıyorsun. Ve orada bir hareket başlamış, bu dinin merkezi orası, oradan çıkmış, orada başlamış, onu hatırlıyorsun. Ve sen de memleketine dönüp, kendi memleketinde İslami bir hareket başlatasın diye. Yani başlamış, hareketin başladığı yere gidiyorsun, o ruhu alıyorsun, geliyorsun kendi mahallende başlatasın diye. Bunun gibi bir takım hikmetleri var. Bir mekanı mahsus lazım. Her yerde olmamasının sebebi bu. Daha birçok sebepler var tabi. Orada insan kibirden kurtuluyor. Mesela milyonlarca insan olunca sen arada kayboluyorsun. Sen denizde bir damla oluyorsun. Sen kim olursan ol, ister alim ol, ister cahil, ister fakir, ister zengin, ister başbakan. Sen kim olursan ol, orada herkes aynı. Selin içerisinde bir damlasın sen de. Gururdan, kibirden kurtuluyorsun. Terlik yiyorsun. Peştemal sarıyorsun. Halbuki sen burada çok lüks bir hayat yaşayan insansın. Ama orada bir peştemalle, sanki kabirden çıkmışsın. Kefenle sanki çıkmışsın kabirden gibi. Böyle bir sahnenin dünyada başka bir örneği yok. Bu mekanı mahsus sayesinde oluyor. Eğer orada olacak denilmeseydi, bu sahneyi hiç kimse dünyada başaramazdı. Hiç kimse, hiçbir devlet bunu kanunla başaramaz. İnsanları böyle bir araya, tüm dünyayı Allah'ın hükmü olunca, bakın bu kadar uzaklaşmışız İslam'dan, buna rağmen biraz bir şeyler kalmış. Allah'ın emri olunca bak tüm dünya bir araya geliyor. Dinin ideolojilerden farkı. Hiçbir ideoloji bunu sağlayamaz. Bütün mesela diyelim ki bir mesela komünizm ideolojisi. Bütün dünya komünistleri Moskova'ya dese kim gidecek yani? Ve orada her biri bir lisanı konuşuyor, her biri bir renkten, her biri bir milletten oraya gelmişler. Orada kardeş oluyorlar, birbirlerine izzet ikramda bulunuyorlar. Tanışıyorlar ve aynı hareketleri yapıyorlar, aynı şeytanı taşlıyorlar, aynı Kabe'yi tavaf ediyorlar. Sanki bunlar bu işin eğitimini görmüşler de gelmişler. Halbuki birçoğusu hacın H'sini bile bilmeden hacca gidiyor yani. Ama orada bir düzen var, bir nizam var. Herkes Kabe'yi tavaf ediyor, sükunet içerisinde. Herkes Arafat meydanında toplanıyor, herkes şeytanı taşlıyor. Safa Merve arasında say yapıyor. Bunu hiçbir kanun, ideoloji başaramaz. Bütün dünya insanlarını, cahilini, alimini, zenginini, fakirini bir arada. Bu nasıl bir şey? Böyle bir sahne dünyada yok. Varsa söylesinler. Hac gibi bir olay, ikinci bir böyle bir olay varsa söylesinler. Beş milyon insan yaklaşık aynı hareketleri yapıyor. Kimse kimseyi öldürmüyor. Herkes güzel güzel geçiniyor. Bir sükunet var. Tartışma yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim cidal yok, fısk yok diyor. Yani hacda tartışma yok, günah yok. Sükunet var. Ve herkes buna uyuyor. Her biri bir yerden gelmiş. Birçoğu da cahil. Yaşlılar, cahiller. Ama orada alim gibi davranıyor hepsi. Olgun, temiz, dürüst. Böyle bir şey örneği yok başka yani. Çok ilginç bir ibadet yani hac. Benzersiz bir ibadet yani. Yani belki namazın benzeri bir takım ibadetler dünyada olabilir. Belki zekatın benzeri olabilir, orucun benzeri olabilir. Vardır yani değişik yerlerde. Fakat haccın benzer dünyada yok. Bu o büyük olayın yani o heybetli olayın gerçekleşmesi bir yerde olmasıyla alakalı. Farklı farklı yerlerde olsa böyle heybetli bir olay gerçekleşmez. Bu kadar manalı bir olay, bu kadar büyük bir olay gerçekleşmiş olmazdı. Onun için mekanı mahsus lazım. Orada olacak. Arafat'ta olacak. Kabe'de olacak. Mekanı mahsus. Vakti mahsus da lazım. Yani bir zamanda olmalı ki, yoksa yılın her gününde olacak olsaydı umre gibi, o zaman bu heybet oluşmazdı. O 5 milyon insan 365 güne dağıtırsanız her güne düşer 20-30 bin tane. Herhalde yani mesela. O zaman da böyle bir heybet oluşmaz ki. O heybetin oluşmasını da Allah Azze ve Celle istiyor. Hani daha evvel söylemiştim, bir vakti mahsusa gerek yok diyenler, hac ayları, hac aylarında yani işte Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin 10 günü, yani 70 gün içerisinde yapılabilir diyenler, yani Arefe gününde Arafat meydanında olmak gerekmez, illa da Arefe gününde olmak gerekmez diyenler. Bunu dağıtalım, rahat olsun, izdiham olmasın diyenler. Halbuki vakti mahsus var. Belli bir vakit var. Arefe günü. O olmazsa o heybetli görüntü de olmaz. O heybetli görüntünün verdiği o gıdayı da elde edememiş olursunuz. Efendim ama izdiham oluyor. Sen adam ol, izdihamı engelleyecek önlemler al. Sen Kabe'yi ver Japonlara. Bak nasıl orayı ne harika yaparlardı. Ama Avrupa ve Amerika'nın baskısı altında Suud Krallığı her tarafa 10 yıldızlı diyeceğim neredeyse yani 5 yıldızlı oteller, 6 yıldızlı oteller dizmiş 50 kat, 100 kat utanmazlar. Tabii Kabe büyütülemiyor o zaman. Kabe bir tane dünyada. Bu otellerin ne işi var? Zenginler oradan Kabe'yi görecekmiş. Görmesin, gelsin, diğer insanlar gibi aşağıya insin, Kabe'ye girsin, orada görsün. Bulunduğu yerden mi görecek? Artistler, şarkıcılar, zenginler, kodamanlar, fabrikatörler 10 günlüğüne 15 bin dolar ya da 15 günlüğüne 10 bin dolar ya da 10 bin euro vererek umreye gidiyorlar, oradan seyrediyorlar. Halbuki umrede de hacda da maksat nedir? İnsanın tevazuyu öğrenmesi de bir maksattır. İhrama giriyorsun, terlikle geziyorsun. Bir maksadı da tevazuyu öğrenmendir. Hacda hacıların arasında bir damla oluyorsun, denizde bir damla. Artık ben yok, biz var. Sen o 5 yıldızlı otelin 50. katında sen nasıl biz olacaksın ki yani? Biz olabilir misin yani? 5 yıldızlı otelin 50. katında biz olunur mu? Hep benlik kalır orada. O zaman niye hacca geldin ki? Hep ben ayrıyım, ben farklıyım. Ben zenginim. O zaman niye geldin ki hacca? Hilton'da kalacaktınsa niye geldin? Zamanında orada lüks otellerde çalışan Türk hacılara hizmet veren bir arkadaş, o da Mısır'da okumuştu, orada görev yapıyor. Bana dedi ki hocam dedi, biz dedi bazı böyle konuşmacıları çağırıyoruz. İşte böyle akşamları filan orada işte ilan ediyoruz. Bu akşam filan konuşmacının konuşması var. İsteyenler buyursunlar diye ilan ediyoruz. Ondan sonra işte geliyorlar, orada konuşmacılar konuşuyor. Bu şekilde yapıyoruz. Sizi de dedi davet edelim. Böyle hem orada kalırsınız yani hem de böyle konuşursunuz filan dedi. Dedim ki ben gelsem de 5 yıldızlı otelde kalmam. Bana normal bir otelde ufak bir oda veriyorsan ver. Gelir konuşurum, her yerde konuşurum ama o zenginlerin de İslam'a ihtiyacı var. O 5 yıldızlı otelde, o Hilton'da haccın ne kadar hac olduğunu duymaya ihtiyaçları var. Gelir onlara onu anlatırım. Gelir onlara tevhidi anlatırım. Bu benim vazifemdir. Her yerde anlatmak zorundayız. Ama o otelde kalmam, o otelde kalmak zorunda değilim. Yani biz eğer diğer insanlardan farklı olacaksak o zaman niye hacca gidiyoruz yani? Orada farklı olmayacaksın, terlik giyeceksin, herkes gibi olacaksın. Kimse bilmeyecek sen fakir misin, zengin misin, başbakan mısın, nesin bilmeyecek. Tevazuyu tadacaksın, normal olacaksın, normal insanlar gibi olacaksın. Farkın kalmayacak. Yoksa tadamazsın onu. Hacdan istifade edemezsin. Velhasılı yani bir vakti mahsus lazım. Yani belirli bir zamanda olmalı. Orada herkes toplanmalı. Belirli bir zamanda bunun apayrı faydaları var. Bunu hiç yani tamamen görmezden gelip böyle yani belli bir vakit olmasın. İşte bunu yılın değişik aylarına ya da hac aylarına yayalım. İzdiham olmasın. sen bunu söyleyene kadar de ki o Hiltonları yıkalım de, Kabe'nin etrafını açalım de, bir tarafına kral saray yaptırmış, o tarafa doğru büyütemiyorsun. Bir tarafına Hilton yapmış, o tarafa doğru büyütemiyorsun. Her tarafını kaplamışlar, bir yere doğru büyütemiyorsun. Kabe bir tanedir. Bunun ne gereği vardı yani bu otellerin? Yani şöyle bir 500 metre uzakta olsaydı ne olurdu ki? Oradan iyi göremezmiş. İyi görmek isteyen insin otelinden gelsin. Diğer insanlar gibi olsun, orada bulunsun, biraz yorulsun. Diğer insanlar insan değil mi? Onlar yürüyor geliyorlardı. Onlar tepeden mi bakacaklar Kabe'ye? Evet. Yani izdihamı önlemenin yolları var. Projeler yapılabilir. Kabe'deki izdiham da önlenir. Mina'daki izdiham da önlenir. Ama önlem alırsanız önlenir. Tutup da hac aylarında yapalım, dağıtalım bunu yılın değişik aylarına diyerek değil yani. Bu bir ibadettir, bir vakti var bunun. Nasıl ki namazın vakti var, bu da öyle. Cuma namazını mesela cuma günü kılınsın, 5 vakit namaza dağıtalım. Bir isteyen sabahleyin gelsin, isteyen öğlen, isteyen ikindin, isteyen akşam demeye benziyor. O zaman o cuma gerçekleşmez ki. Cuma bir araya toplamak demek. O gerçekleşmez ki. O heybet gerçekleşmez ki. O zaman konuşmacı kitlelere konuşmuş olmaz ki. Evet. Yani haccın vakti Arafat'taki vakfe zamanı ve o da hangi zamandır? Arefe günü öğlen namazına itibaren sabah namazı girene kadar. İmsak vakti yani fecrin fecir sadıkın ortaya çıkışı. Yani öğlenden sabah namazının girişine kadar. Öğlenden akşama kadar yani güneş batana kadar bir ara durmak farzdır. Bir miktar. Ama 5 dakika, ama 1 saat. Hatta baygın bile olsa gene bir şey olmaz. Ya da uyusa gene bir şey olmaz. Orada bir miktar bulunması. Güneş battıktan sonra oradan çıkmalı aslında. Güneş battıktan sonra da bir miktar kalmış olmak için. Çünkü bazı mezheplerde o farzdır. Güneş bir battıktan sonra biraz daha kalınması, az bir şey daha kalmak lazımdır. Ama ne yapılıyor? Daha ikindinden çıkılmaya başlanıyor. Erken gidelim diye Müzdelife'ye. Halbuki zaten Müzdelife'de akşam namazını kılmıyorsun ki, yatsı namazı vaktinde kılıyorsun. İkisini cem ediyorsun. Önce Arafat meydanında öğlen namazı ile ikindi namazını beraber kılıyoruz. Cem ediyoruz. Hanefi mezhebinde sadece 2 tane namaz cem edilebilir. Birisi Arafat, yani Arefe günü Arafat meydanında öğlenle ikindi beraber kılınır. Bir de Müzdelife'de akşamla yatsı namazın vaktinde. Çünkü o sırada yoldayız. Çıkmışız Arafat meydanından, güneş battıktan sonra yoldayız, Müzdelife'ye gidiyoruz. Yolda olduğumuzda namazı kılamıyoruz, akşam namazını kılamayacağımız için Allah Azze ve Celle böyle kolaylaştırmıştır. Yatsı namazı vaktinde önce akşamı kılıyoruz, sonra yatsıyı kılıyoruz. Orada da yatıyoruz sabah namazına kadar Müzdelife'de. Sahrada yani açık yani. Orada herkes yatıyor. Yani tabii uykucu olmayanlar uyuyamaz da, o kadar sesin gürültünün içinde uyumak pek mümkün değil de. Çok yorgun olanlar belki uyuyabilir. Uyunmuyor ama biraz istirahat gibi oluyor. Ondan sonra sabah namazını kılıyorsun Müzdelife'de. Sonra çıkıyorsun Mina'ya, şeytan taşlamaya gidiyorsun. Kurban kesmeye gidiyorsun. Bu şekilde. Yani vakti bu. Belli bir vakit derken Arefe günü Arafat meydanında öğle namazından başlar sabah namazına kadar ki vakit. Bu vakfenin vakti. Tavafın, hani hacın farzı iki taneydi ya, birisi vakfe Arafat'ta, biri de Kabe'yi tavaf. Tavafın vakti ne zaman? O da bayram sabahı başlar. Bayram ilk üç günü vaciptir tavaf etmek. Engelin yoksa, kadın hayız olması gibi veya hasta olma gibi bir engel yoksa, ilk üç gün, bayramın ilk üç gününde tavaf etmesi vaciptir. Tavafın kendisi farzdır. İlk üç günde tavaf etmesi vaciptir. Üç günde tavaf etmezse sonraki günlerde de tavaf edebilir ama vacibi terk etmiş olur. Hastalık gibi bir takım sebeplerdense bir şey olmaz. Keyfi olarak sonraya bırakamaz. Çünkü vaciptir. Keyfi olarak sonraya bırakamaz. Ama ilk üç günde yapması vacip olduğundan, farz olmadığından, tavafın kendisi farz ama üç gün içinde yapmak farz değil, vacip. Dolayısıyla yani yapmazsa yine kabuldür, yani hacı yine kabuldür. Çünkü daha sonra mesela yapsa diyelim, bir ay, iki ay, üç ay, bir sene, iki sene, üç sene sonra da yapabilir. Ne zaman hayatında ne zaman vakti müsait olursa gidip yapabilir. Hacı tamamlanmış olur. Vakti mahsus dediğimiz bu. Yani Arefe günü Arafat'ta vakfe, Arefe günü vakit o. Öğlenden sonra Arefe günü, Zilhicce ayının 9. yani günü Arefe günü oluyor. Tavafın da vakti bayram sabahı başlıyor. İlk üç gün içinde yapıyorsun. Vacibi de gerçekleştirmiş olmak için. Evet. Şafiler de aynı şekilde Arefe günü Arafat meydanında öğlenden sonra sabaha kadar, öğlen sabah arası bir miktar durmak, onlarda da yine farzdır. Fark yok yani bu hususta. Dördüncü şartımız, yani haccın sahih olması için, sıhhatli olması için dördüncü şartımız da ihrama girmesi. İhram dediğimiz nedir? İhram kelime manası haram kılmak demek, men etmek, yasaklamak demek. Harame kökünden gelir ve ehreme yuhrimu ihram. İhram mastardır. Haram kılmak, haram etmek, yasak etmek demek. Niye böyle denilmiştir? İhrama girdiğin zaman kendine bir takım şeyler yasak ediyorsun. Tırnak kesmek, koku sürünmek, kişinin hanımıyla birlikte olması gibi. Mesela av hayvanlarını öldürmek, otları koparmak gibi bir takım şeyler kendi kendine yasaklamış oluyorsun. Onun için adı ihramdır. Ama ihram neye deniyor? Şimdi yani halk arasında ihram o peştemale deniyor. Yani ona sarılıyor. Biri alt tarafını kapatır etek gibi. Bir de üst tarafına atar. Bir kolunu açık bırakır. İkisini de kapatabilir yani. Şöyle de tamamen de alabilir, kapatabilir. Hava şartlarına göre önemli olan ihramın dikişli olmaması. Yani bir elbise biçiminde yapılmamış olması. Mesela kolları olan, Diyelim mesela ayak için mesela pantol gibi dikilmiş, iki ayağa göre hazır dikilmiş. Böyle olmaması. Yani üzerine atılan bir şey olması. Erkekler için bu tabii ki. Bayanlar olduğu gibi kendi elbiseleri onların ihramıdır. Ve ihramın zorlukları var tabii. Yani ne gibi zorlukları var? Bir kere üstün başın açılabiliyor. Altında da bir şey yok yani. Hiçbir şey giyemiyorsun. Tıpkı mezardan kalkmışsın gibi. O sahneyi hatırlatıyor. Sanki kefeninden kalkmışsın, kefeninle kalkmışsın. Üzerinde bir şey yok. Tabii böyle olunca uyurken filan dikkat etmek gerekiyor. Ve o ihramı tutsun diye kemer bağlamanız gerekiyor. Kemer caiz. Kemer olmasa zaten düşer. İhramı bağlamanın bir yöntemi var ama yine de gevşiyor yani o. Kemer şart. Yoksa düşüverir yani. Mahcup olursun, rezil olursun. Bu şekilde orada herkes eşit olmuş oluyor. Yoksa eğer böyle olmasaydı, zenginler lüks elbiselerle gelirdi. Fakirler orada bile hava atardı. Lüks ayakkabılarla gelirlerdi. Vakko'dan giyinirlerdi, gelirlerdi. Hayatınızda görmediğiniz ayakkabılarla, görmediğiniz elbiselerle gelirlerdi. Orada bile biz farklıyız mesajı vermeye çalışırlardı. 5 yıldızlı otelde kalmak, işte fetvasını bulmuşlar. Nasıl orada kendilerini farklı yapıyorlar görüyor musunuz? 5 yıldızlı otelde kalma diye bir hüküm olmayınca kitaplarda hemen orada kendini farkını göstermek istiyor. Eğer ihramda da caiz olsaydı mutlaka orada da kendi farkını gösterecekti. Ben farklıyım yani. Ben zenginim mesajını verecekti. Allah bunları aslında nasip etmiyor. Halbuki tevazu çok güzel bir şeydir. Tevazu kibirden çok üstündür. Kibir Allah'a yakışır. İnsana yakışmaz. Mütekebbir olan Allah'tır. İnsanın neyi var da kendini bir şey zanneder? Her şey Allah'ın. Aklında, zekanda, malında, mülkünde her şey Allah'ın. Allah'ı övmek lazım. Kendinin neyini övüyorsun yani? Kibirin kokusu çok çirkindir yani. Rahatsız eder yani. Etrafındaki insanlar rahatsız eder. Tevazu çok üstündür. Tabi kibir ile vakarı da karıştırmamak lazım. Bazı insanlar da vakar olur, kibir zannedilir. Efendimizin torunu Hazreti Hasan'ı da öyle zannettiler. Dediler ki, ey Hasan, bazı insanlar sende kibir görüyor. Demiş ki, biz ehli beytiz, bizde kibir olmaz. Bizde vakar olur, anlamayanlar kibir zannediyor. Basit hareketler yapmaz vakarlı insanlar. Uzaktan bakan da ama kibirli der. Halbuki o kibir değil. Kendi cehaleti sadece. Vakarla kibiri karıştırıyor. Vakar güzeldir. Peygamberler de vakarlıdır. Ama yerde oturur. Fakirle oturur, kuru ekmek yer. İşte budur tevazu. Kibirli olmadığı oradan anlaşılır. Herkesle oturur. Oturur onlarla beraber sohbet eder. Beraber yer, içer. Ve şey yapmaz yani, kendini ayrı tutmaya çalışmaz yani. Belli ki vakar, ha demek ki bu insanda vakar varmış yani. O halleri vakarından kaynaklanıyormuş, kibrinden değilmiş yani. Anlamış oluruz. Ama yok, kimseyle oturmaz, yemek yemez. Kimseyle sohbet etmez. Hiç yere oturmaz. Böyle sürekli ben, sürekli böyle büyüklük havaları. Halbuki insan küçüktür yani aslında. Yani sen bir spermden yaratılmışsın yani. Şımarman alemi yok. İhram insana bunu öğretmek için. Kefeni hatırlatıyor. Mahşeri hatırlatıyor. Hiç olduğunu hatırlatıyor. Zengin fakiri kaldırıyor ortadan. Beni kaldırıyor, biz yapıyor. Çok güzel bir şeydir ihram. Ama gelin görün ki ihramdan sonra 5 yıldızlı otele gidince pek manası kalmıyor yani. Yani buna perhiz, buna lahana turşusu. Sen ihrama giriyorsun, sonra 5 yıldızlı otele gidiyorsun. Ne manası kaldı? Evet. İhrama niyet eder insan. Yani sahih olması için hacımızın ihrama girmemiz gerekiyor. İhrama nerede giriliyor? Mikat mahallinde. Yani 5 tane nokta var. Mekke'nin 4 tarafında. Kimi yakın, kimi uzak. Kimi yani 5-10 kilometre, 20 kilometre filan. Kimi çok uzak. Nereden gelirse, ister Amerika'dan gelsin, ister Türkiye'den, ister Japonya'dan, nereden gelirse o noktanın hizasına geldiği zaman orada ihrama girmek zorunda. Mikat mahalli denilen şey bu. Mekke'nin dört bir tarafında nereden gelirse oradan gelenler onun hizasına gelince ya orada ya onun hizasında ihrama girerler. Türkiye'den gidenler ya yani Medine tarafından gelenler olur. Bunlar Zulhuleyfe denilen bir yerde şey yaparlar. İhrama girerler. Niyet ederler. Hac etmek için, ihrama girmek için niyet ederler. Hangi hacı yapacaklarsa, hacı ifrat mı, hacı kıran mı, hacı temettü mu? Niyetini yaparlar ve ihram niyetiyle ihrama girerler. Telbiye getirirler. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Yani lebbeyk yani ey Rabbim geldim sana emret yani. Buyur yani. Buyur ey Rabbim. Yani geldim senin huzuruna. Yani itaat etmeye her türlü itaate hazırım yani. Lebbeyk. Buyur emret yani. Senin bir ortağın yok la şerike lek. Senin bir ortağın yok ey Rabbim. Bu şekilde bu telbiyeyi yapar ve tabii bundan evvel mümkünse yıkanır, değilse abdest alır. Bu dediğim mikat mahallerinde bazı yerlerde, mesela biz giderken de öyleydi. Medine'den sonra mikat mahalli var. Orada ihrama girdik. Güzel duş yerleri yapmışlar. Böyle bir sürü duş yerleri var. Orada gusül abdesti alıyorsun, alabiliyorsun ya, yani. İmkan var yani. Tabii o zaman hava çok sıcaktı. Biz gittiğimizde Temmuz ayı mı neydi, 90 senesinde. Yani kışın mesela soğukta, diyelim ki şu son işte 10 yıldır biraz soğuk havalarda yapıldı hac. Acaba sıcak su da var mı? Bilemiyorum. Ama yani zaten hava çok sıcak oralarda olduğu için herhalde çok da şart değildir. Yani sıcak su olmasa bile yıkanılabilir. Yıkanır, ihrama girer, telbiyesini getirir, niyetini yapar. Bu şekilde. Bu da haccın sahih olması için şartlardandır. Eğer o mikat mahallini, daha sonra bu konuya geleceğiz, ihrama girmeden geçerse, o noktaya gelmiş, geçmiş. İhramsız geçmiş. Eğer hatırlar, geri döner, aynı yere gelir, orada tekrar ihrama girer ise kurtuldu. Yok, gitti, haccın bir farzını veya vacibini veya bir sünnetini, bir şeyini yaptı. Sonra mesela tavaf etti mesela diyelim. Tavaf kudum, yani mesela ilk hacca gittiği zaman, şey, Kabe'yi gördüğü zaman, Kabe'ye ulaştığı zaman yaptığı tavaf, karşılaşma tavafı, gelme tavafı. Mesela buna benzer bir şeyini yaptı haccın. Sonra aklı başına geldi. Ben ihrama girmemiştim orada. Sonradan belki girmiş. Oraya geçtikten sonra. Orada girmeli. Orası sınır. Orada girmeliydi. Girmemiş. Haccın bir farzını veya vacibini yapmış mesela. Ondan sonra aklı başına gelmiş. Bir koyun kesmesi gerekir. Ceza olarak. Mikat mahallini ihramsız geçemezsin. Geçtiğin zaman geri dönmen lazım. Orada tekrar ihrama girmen lazım. İhramsız geçilmez. Ben Mısır'daydım. O zaman bir arkadaş hacca gitmişti. Bana oradan telefon açmıştı. Dedi ki, ben ihramsız geçtim Mikat mahallini. İşte şunları da yaptım. Ne olacak? Koyun keseceksin dedik. Koyun kesti. Cezası var. Onu yapmasaydı, geri dönseydi, o noktaya geri dönseydi, ihrama girseydi, gelseydi olurdu. Bir şeye gerek olmazdı. Evet. İhram niçindir? Hem demin söylediğim faydaları temin etmek için. Yani herkes eşit oluyor. Sanki kabirden çıkmış gibi bir kefenle. Hem bunun gibi maksatlar için. Hem de Kabe'ye hürmeten, Kabe'nin büyüklüğünü, Kabe'ye gelen böyle gelir yani. Eskiden müşrik Araplar çırılçıplak Kabe'yi tavaf ederlerdi. Mekke'nin putperestleri, dışarıdan gelen müşrik putperest Araplara Kabe'yi elbiseleriyle tavaf etmelerine izin vermezlerdi. Derlerdi ki, ya yeni elbise giyeceksiniz ya çırılçıplak tavaf edeceksiniz. Günahkar elbiselerinizle Kabe'yi tavaf ettirmeyi size. Ebu Cehillerin kafasına bakın. Bunu Ebu Cehil söylüyor ha. Bu günahkar elbiselerinizle size Kabe'yi dokundurtmayız. Buraya ya sizin girmenize izin vermeyiz. Buranın sahibi biziz. Kureyşliler söylüyor. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler söylüyor bunu. Bir tek biz tavaf edebiliriz elbiseyle diyorlardı. Allah'ın evinin komşularıyız biz. Biz elbiseyle tavaf edebiliriz. Siz edemezsiniz diyorlardı. Kabe'ye hürmeten. Ve Allah Azze ve Celle tavafı korudu. Tavafı muhafaza etti. Müşrik adetidir demedi. Çünkü bu Hazreti İbrahim'den kalan bir ibadettir. Müşrikler onlardan almış. Biz müşriklerden almadık. Onlar Hazreti İbrahim'den almış. O yüzden Allah onu muhafaza etti. Ama çıplak olarak tavafı yasakladı. Evet, ihram hem yani insana başka duygular kazandırır, hem de Beytullah için bir tazimdir. Hatta insan hac için gitmese, umre için gitmese bile dışarıdan o topraklara girdiği zaman ihrama girmek zorundadır. Kural böyledir. Ticaret için bile gitse, mikat mahalline geldi mi, tabi karayolundan gidiyorsa, uçakla gidenler zaten kendi evinde burada ihrama giriyor. Çünkü uçağın içerisinde tam mesela bizim buradan gidenler için söylüyorum. Medine'ye yakın olan Mikat mahallinde Türkiye için olan nokta yani orası. Türkiye gibi Türkiye ve bu istikametten gidenler için. Oraya yani Medine'ye yakın olan o Mikat mahalline geldiğinde uçakta ihrama girmeleri gerekiyor. Söylüyorlar uçakta, ihrama girmeyenler girsin. Burayı geçersen ihramsız tekrar geri dönmen gerekir. Bir daha aynı yere bir daha gelmen gerekir. O yüzden ihrama girin. Tabi uçakta da ortam çok müsait değil. Sırayla teker teker işte girecekler de filan mesele yani. Zor. O kadar insan hangi birine orada özel yer yapsınlar da üstünü değiştirme yeri filan zor oluyor. O yüzden hacca gidecek adam kendi evinde ihramına girecek. İhramla o uçağa binecek yani. En kolayı o. Evinde rahat rahat ihramına girersin hiç olmasa. Ha efendim hava soğuk o zaman üzerine palto alırsın bir şey olmaz. Giymiyorsun. Soğukta üzerine palto alabilirsin. Şemsiye, sıcakta şemsiye tutabilirsin. Bunlar ihrama mani değil. Çünkü hava şartları gereği. Mesela diyelim kışın soğukta bir tane peştemalle insan titrer, hasta olur yani. Birkaç tane peştemal alırsın. Palto gibi bir şey alırsın ama elini sokmazsın içine. Bilmem izah edebildim mi? Yani elini sokmuyorsun paltonun içine. Üzerine alıyorsun. Bu şekilde. Çünkü hava soğuk yani. Veya mesela çok sıcaksa şemsiye. Bunlar caiz yani. Yani Kabe'ye yaklaşan kişi, o topraklara yaklaşan kişi Mikat mahallinden geçmeden ihrama girmek zorunda. İsterse hac için, umre için gelmesin. Para kazanmak için gelsin, tüccarlık yapsın. Yine bu adam Kabe'ye hürmeten ihrama girecek. İhramsız geçse haram işlemiş olur yani. İhrama girecek, gelecek, Kabe'yi tavaf edecek, iki rekat namazını kılacak, ondan sonra çıkacak. Ondan sonra işinin gücünü yapsın. Kabe'nin saygınlığına bakın. Saygınlığa bakın. Allah Azze ve Celle Kabe'nin saygınlığını korumak istiyor. Kabe'ye geliyorsan elbiseni çıkaracaksın. Çıraçıplak olmayacaksın. Eski müşrik Arapları gibi değil. Peştemal alacaksın, hayalı olacaksın. Ama elbiselerini çıkaracaksın bir kere gururdan, kibirden bir kurtulacaksın. Kabe'ye gurursuz, kibirsiz yaklaşacaksın. Sen kim oluyorsun da Kabe'ye kibirle yaklaşıyorsun? Demiş oluyor yani. Yaklaştırmam diyor yani. Sen diyor Kabe'ye şu kostümle gelebilirsin. Nasıl ki mesela devlet ne diyor? Memura kravat takacaksın. Yoksa diyor kabul etmem. Allah da diyor ki şu kostümü giyeceksin, geleceksin. Mütevazilik, tevazu kostümünü giyeceksin. Kibirden kurtulacaksın, öyle geleceksin. Yoksa gelme diyor Kabe'ye. Kadınlar için ihram yok, demin de ifade ettiğim gibi. Onlar elbiseleriyle ihramdır zaten. İhrama girenler çadır altına girebilirler. Hava sıcaksa çadıra girerler. Mesela Arafat meydanında çok sıcak olduğu için çadırlar kuruluyor. Koca Arafat meydanı uçakla bazen çekiyorlar. Her taraf çadır. Yarım gün için. Yarım gün. Hatta yani yarım gün bile değil. Bir günün dörtte biri. Kadar bir süre için orada on binlerce çadır kuruluyor. Bu kadar zahmet. Her tarafa soğuk sular yerleştiriliyor. Her çadırın önünde soğuk sular var. Böyle büyük termoslar. Tuvaletler. Biz gittiğimizde Arafat meydanını ağaçlandırıyorlardı. Daha yeni ağaç ekmişler. Daha küçüktü boyları. Son yıllarda gidenlerden öğreniyorum. Büyümüş. Koca ağaç olmuşlar. Böyle orası yani bir tek yani yılda bir gün 6 saat kadar bir süre kullanılıyor. Ama o kadar hizmet veriliyor. Bu dinin Allah'a dayanmasıyla alakalı. Ucu Allah'a dayanmasa kimse bu zahmeti çekmez. Ucu Allah'a dayandığı için, Allah'ın emri olduğu için yani bu zahmet çekiliyor. Yoksa 6 saat için bu kadar on binlerce çadır, on binlerce su termosları, o kadar hizmet, tuvaletler, şunlar bunlar, hastaneler, doktorlar, hemşire, tabi orada bir sürü insan hasta oluyor. O kadar hizmet 6 saat için. Eğer bunu Allah emretmeseydi kim bunu yaptırabilir? Bundan çıkan sonuç şu yani, Allah emretti mi etkili oluyor. O yüzden alimlerin sözleri etkilidir. Aydınlarınkinden daha etkilidir. Çünkü aydın kendi namına konuşur. Alim Allah'ın emrini söyler. Marifet alimde değil, Allah'ın dediğini dediği için tesirli oluyor. O yüzden de İslami hareketin önünde alimler olmalı. Ama aydın vasfına haiz alimler olmalı. Çünkü o zaman tesirli olurlar. Aydınlar önde olmamalı. O aydın alimlerin yanında olmalı. Önünde değil. Bir adım arkasında olmalı. Çünkü Allah namına söyleyen ile kendi namına söyleyen aynı olmaz. Allah'ın emrinin tesirine bakın. Bu kadar insan oraya topluyor. Kimse kavga etmiyor. O kadar hizmet veriliyor. Ve herkes memnun. Ve bu kadar paralar harcanıyor. Herkes memnun. Bu bir ideolojinin başarabileceği bir şey mi? Bir insan söylese bunu yaptırabilir mi? Bunun, bu dinin tesirinin bu kadar olması Allah'tan olduğunun bir delilidir. Allah'tan olmasa bu kadar tesirli olmaz. Olamaz. İnsan görüşü olsa bu kadar tesir edemez. Mümkün değil yani. Ucu Allah'a dayananlar güçlü oluyor yani. Bu hacca yani hac için ihrama ne zaman girilir? Ramazan bayramı ile birlikte. Yani Şevval ayı olmuş oluyor değil mi? Ramazan'ın birinci günü. Ramazan'dan sonra yani bayramın birinci günü diyelim. Ramazan bayramının birinci günü, Şevval'in birinci günü yani. Yani Şevval ayından sonra gene ay Zilkade, ondan sonra Zilhicce yani Kurban Bayramı'nın ayı. Şevval, Zilkade 2 ay, Zilhicce de 10 gündür. Yani bayramımız, Kurban Bayramımız 10. günde gerçekleşiyor. 70 gün oluyor yani ortalama. Bu süre zarfında ihrama girilir. Daha evvel, yani Şevval'den evvel, yani mesela Ramazan'da girse olur mu? Hanefilerde olur. Ama Şafilerde olmaz. İmam Şafii'ye göre Şevval'den evvel, yani Ramazan'da giremezsin. Çünkü Allah Azze ve Celle hac ayları diyor. O halde hac aylarında girmen lazım. Zaten de Ramazan'da girsen ihrama ta hacca kadar 70 gün var. Hatta yani hacı kıran yapıyorsan hiç aralıksız yani ihramdan çıkmadan yani tek ihramla yani tek ihramla 2,5 ay, 3 ay ihramda kalmak neredeyse mümkün değil. Yani Ramazan'da veya daha evvelinden ihrama girmek caiz diyor ama Hanefiler. Fakat çok zor yani. O zaman 3 ay, 4 ay ihramda kalman lazım ki çok zor bir şey. Tırnağını kesmeyeceksin, kokulanmayacaksın vesaire vesaire vesaire. Ot koparmayacaksın. Yani ihramın bir sürü yasakları var. Mümkün olmaz yani. Ama hacı temettü olursa, diyelim daha evvelden girmiş, Ramazan ayına mesela gitmiş, ihrama girmiş, sonra tavafını yaptıktan sonra ihramdan geri çıkmış, hacı bekliyor. Kurban Bayramı'na mesela 2 gün kala, Arefe günü tekrar mesela girdi diyelim. Arefe günü veya bir gün evvelden neyse ihrama girdi. O zamana kadar orada ihramsız yaşadı. Olabilir. Yani Hanefiler daha evvelden de girilebileceğini söylüyorlarsa da İmam Şafii bunu kabul etmez. Hac aylarında girmesi lazım diyor. Yani Şevval'den itibaren girmesi gerekir demektedir. Evet. Burada bırakalım. Mikat Mahalli ile ilgili noktaya geldik. Zaten biraz evvel de Mikat Mahalli ile ilgili bazı açıklamalar yapmıştım. Onu biraz daha açıklayacağız. Daha sonra inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.